Ayrım 33.
Konu 7. Çok kadınla evlilik halinde kadınlara karşı davranıştaki eşitlik üzerine. Çok kadınla evlenmeye müsaade eden kanunun arkasından bunlara karşı davranışlardaki eşitliği sağlayacak kanun gelir. Dört kadınla evlenmeye müsaade eden Muhammed, bunların hepsinin yiyecek giyecek konusunda olduğu gibi evlilik hayatının gerçekleri bakımından da eşit tutulmalarını ister. Bu kanun Maldivler'de de yürürlüktedir. Bir erkek üç kadınla evlenebilir. Hatta Musa kanunu, bir kişi oğlunu bir köle ile evlendirirse, arkasından da aynı çocuk özgür bir kadınla evlense, kölenin elbiselerinden, yiyeceklerinden hiçbirini elinden almamasını, evlilik gerekçelerini de aynen yerine getirmesini emreder. Dipnot, Göç 21, 10 ve 11. Yeni geline daha çok şeyler verebilir ama eskisine daha az vermemek şartıyla. Konu 8. Harem ve selamlık konusu üzerine. Kadına düşkün zengin milletlerde erkeklerin evlerinde çok sayıda kadın bulundurmaları çok evlilik kurulunun bir sonucudur. Kadınların erkeklerden ayrı bir yere çekilip yaşamaları da tabii olarak bunun arkasından gelir. Aile düzeni bunun böyle olmasını gerektirir. Ödünç aldığı paraları ödeyemeyen bir borçlu, alacaklılarının elinden kurtulmaya çalışır. Bazı iklimler vardır, insanoğlu oralarda öylesine kuvvetli yaratılmıştır ki, buna karşı ahlakın hiçbir şey gelmez elinden. Bir erkeği bir kadınla yalnız bırakın, ilk denemelerin düşüş halini aldığını, tecavüzlerin kesin bir şekilde sonuçlandığını, mukavemetin de sıfıra düştüğünü görürsünüz. Böyle ülkelerde ahlak dersi yerine kilit vardır. Klasik Çin kitaplarından biri, ıssız ve kapalı bir yerde bir kadınla yalnız kalıp da ona tecavüz etmeyen bir erkeğin üstün faziletli bir varlık olarak gösterir. Konu 9. Aile idaresi ile siyasi idare arasındaki bağ. Bir cumhuriyette vatandaşların hayat şartları sınırlıdır, eşittir, tatlıdır, mutedildir. Genel bir özgürlük havası eser her şeyin üstünde. Kadınlar üzerindeki egemenlik pek öyle uygulanamaz orada. İklim bu egemenliği gerektiriyorsa, o zaman en uygun düşeni bir kişinin idaresi olur. Doğuda halk hükümetinin yerleşmesindeki güçlüğün nedenlerinden biri, öteden beri işte bu olmuştur. Aksine kadınların köleliği, her işte aşırı davranmaktan hoşlanan istibdat idaresinin ruhuna son derece uygundur. Nitekim tarih boyunca Asya'da aile köleliği ile istibdat hükümetinin eşit adımlarla yürüdüğünü görüyoruz. Her şeyden önce rahat ve huzur aranan, aşırı boyunduruğun adına da barış denen bir hükümette kadınları bir yere kapatmak gerekir. Onların çevireceği entrikalar kocalarının felaketi demektir. Tebaalarının davranışlarını denetlemeye vakit bulamayan bir hükümet, onlardan daima kuşkulanır, davranışlarını yalnız bu yönden ele alır, yalnız bu yönden inceler. Kadınlarımızın ince eleyip sık dokumadan ettikleri boş boğazlıkların, beğendikleri ya da iğrendikleri şeyleri açıkça söylemekten duydukları zevkin, büyük küçük tutkularının, bir an için doğu ülkelerinden birine götürüldüğünü, bizdeki gibi aynı özgürlük havası içinde bunları tekrarladıklarını farz edelim. Sorarım size, hangi aile babası bir dakika olsun kendini huzur içinde görebilir? Nereye baksanız bir sürü kuşkulu kişi, nereye baksanız bir sürü düşman, devlet derhal sarsılır, kan gövdeyi götürürdü. Konu 10. Doğu ahlakının ilkesi. Çok kadınla evlenmenin yürürlükte olduğu yerlerde aile bir bütün olmaktan çıkar. Bu durum karşısında kanunlar, ailenin bölünen parçalarını bir merkezden birleştirmeye çalışmalı, çıkarlar birbirinden ayrıldıkça kanunlar ailenin parçalarını tek bir çıkar etrafında toplamaya gayret etmeli. Bu da ancak kadınları bir yere kapatmakla olur. Kadınları eve kapatıp yabancı erkeklerden ayırmak yetmez. Evin içinde de kadınları erkeklerden ayrı bulundurmak gerekir. Ta ki kadınlar ailenin içinde adeta özel bir aile meydana getirsinler. Kadınların ahlak kurallarına uygun davranmaları, yani ağırlı namuslu, ağırbaşlı, sessiz sedasız, itaatli, saygılı, muhabbetli olmaları hep bundan gelir. Nihayet onları özü bakımından dünyanın en güzel şeyi olan aileye bağlılık duygularına doğru yöneten de yine budur işte. Kadınların yaratılışları icabı kendilerine özel o kadar çok görevleri vardır ki, onları kafalarını yoracak başka şeylerden, eğlence ya da iş adını verdiğimiz şeylerden ne kadar uzaklaştırsak azdır. Doğunun çeşitli ülkelerinde kadınların şu kapatılma işi ne kadar sıkı tutulursa, ahlakın da o derece temiz kaldığını görüyoruz. Büyük devletlerde zorunlu olarak büyük efendiler vardır. Olanakları ne kadar çok olursa karılarını da o kadar kapalı tutarlar. Onların toplum hayatına katılmalarını önlerler. Bunun içindir ki Türkiye'de, İran'da, Moğolistan'da, Çin'de, Japonya'da kadınların övülmeye değer bir ahlakları vardır. Küçük küçük adalardan meydana gelen, arazisinin durumundan ötürü de birçok küçük devletlere bölünmüş olan, burada bir bir saymama olanak olmayan birçok nedenlerden ötürü de istibdat idaresini benimseyen Hindistan için aynı şeyi söyleyemeyiz. Burada yağma edilen sefillerle yağma edilen sefillerden başka bir şey yok. Büyük adını verdikleri kişilerin ellerindeki olanaklar çok küçük. Zengin dedikleri kişilerin ellerinde ise ancak geçimlerini sağlayacak kadar bir şeyler var. Kadınları kapatma işini pek öyle sıkı tutamazlar. Onları zapt etmek için gerekli tedbirlere başvuramazlar. Bundan ötürü de kadınların ahlak bakımından ne derece bozuk olduklarını olanağı yok tasavvur edemezsiniz. İklimden meydana gelen ve başıboş bırakılan kusurların nasıl geliştiğini ve ne gibi düzensizlik meydana getirdiğini Hindistan'da görmek mümkündür. Tabiatın gerçekten kuvvetli olduğunu, buna karşılık ar ve namus kavramlarının bizim anlayamayacağımız derece zayıf olduğunu yine orada görüyoruz. Patan'da dişilerin erkeklere olan düşkünlükleri öylesine şiddetlidir ki, dipnot, Patana, Hindistan'da bir şehir. Erkekler kadınların saldırganlıklarına karşı koymak için giyim eşyalarına bazı şeyler ilave etmek zorunda kalırlar. Dipnot, Maldivler'de babalar kızlarını 11 yaşındayken evlendirmek isterler. Sebep olarak da cinsel temaslardan daha fazla yoksun kalamayacaklarını ileri sürerler. Monsieur Smith'in anlattıklarına bakılırsa Gine'deki küçük krallıklarda durum bundan daha iyi değilmiş. Dipnot, Gine'deki küçük ülkelerde bir kadın sokakta bir erkeğe saldırdığı zaman red cevabıyla karşılaşırsa erkeği kocasına haber vermekle tehdit edermiş. Yine Gine'de bir kadın herhangi bir erkeğin uyurken koynuna girer, red cevabıyla karşılaşırsa onu suçüstü yakalatmakla tehdit edermiş. İnsana öyle geliyor ki bu ülkelerde kadınlar da erkekler de kendi insanlık kanunlarını bile yitirmiş durumdalar. Konu 11. Çok kadınla evlenme kurulunun dışında kalan aile köleliği üzerine. Bazı doğu ülkelerinde kadınların bir yere kapatılması yalnız çok kadınla evlenmenin gerektirdiği bir şey değildir, aynı zamanda iklimin de etkisi vardır bunda. Dinin yalnız bir kadınla evlenmeye müsaade ettiği Goa ile Portekizlilerin Hindistan'daki sömürgelerinde sırf kadınların özgürlüğü yüzünden işlenen faciaları, ihanetleri, işkenceleri, zehirlemeleri, cinayetleri okuyanlar, bunları Türk, İran, Moğol, Çin ve Japon kadınlarının ahlaklarındaki temizlikle karşılaştırdıkları zaman birçok kadınla evlenme halinde olduğu gibi tek kadınla evlenme halinde de bu kadınları çoğu kere erkeklerden ayrı tutmanın gerekli bir şey olduğunu anlayacaklardır. Bu gibi durumlarda nasıl davranmak gerektiğini iklim tayin etmeli. Ahlakın doğuştan temiz olduğu kuzey ülkelerinde kadınları bir yere kapatmaya ne gerek var? Tutkularının tümü zaten yumuşaktır, incelmiştir. Heyecanları pek azdır. Aşkın kalpler üzerindeki egemenliği öylesine düzenlidir ki, kuzeyli kadınları bu yönden idare etmek de işten bile değildir. İnsanların devamlı olarak birbirleriyle temas halinde olmasına göz yuman, kadınların güzellikleriyle toplum hayatına renk vermesine müsaade eden, onları bir kişinin zevklerini tatmin etmekle beraber bütün insanların neşe kaynağı olarak gören bir toplumda yaşamak gerçekten mutlu bir şey. Konu 12. Doğuştan var olan ar ve namus üzerine. Bütün milletler kadınların namussuzluğunu iğrenç bir şey olarak görmekte adeta birlik etmişlerdir. Tabiatın sesini dinlemişlerdir de ondan. Savunmayı da saldırmayı da ortaya koyan tabiattır. Her iki tarafa bir takım istekler verdiği için de taraflardan birini cüret, ötekini de utanmayla silahlandırmıştır. Kişilere varlıklarını korusunlar diye uzun zaman yaşamak olanağını vermiş ama yeni yeni kuşaklar meydana getirsinler diye de kısa kısa anlar vermiştir. Şu halde namussuzluk tabiat kanunlarına uygun bir şeydir demek doğru olmaz. Aksine bu kanunlara aykırı bir davranıştır o. Bu kanunlara asıl uyan alçak gönüllülüktür, kişiliğe buyurabilmedir. Hem zaten kusurlarını bilmek zeki varlıklara özel bir şeydir. Bunun içindir ki zaten tabiat da bize ar ve namus duygusu, yani kusurlarımızdan ötürü utanma duygusu vermiştir. Şu halde bazı iklimlerde kişilerin fizik yapısı kadınla erkeğin zeki varlıkların tabiat kanunlarına aykırı davranmalarına sebep oluyorsa, iklimin özelliğini zorlayacak ve ilkel kanunların yeniden yerleşmesini sağlayacak medeni kanunları ortaya atmak kanun yapıcısına düşen bir görevdir. Konu 13. Kıskançlık üzerine. Milletlerde aşktan doğan kıskançlıkla, geleneklerden, ahlaktan ve kanunlardan meydana gelen kıskançlığı birbirinden ayırmak gerekir. Biri insanı kemirip bitiren şiddetli bir ateştir. Soğuk olan, bazen de korkunç bir hal alan öteki kıskançlıksa, aldırmazlıkla, küçümsemekle de birleşebilir. Aşkın aşırı bir şekli olan birinci çeşit kıskançlık bizzat aşktan doğar. Öteki ise yalnız milletlerin geleneklerine ve davranış tarzlarına, memleketin kanunlarına, ahlak anlayışına, bazen de dinine dayanır. Kıskançlık hemen her zaman iklimin hem fiziksel kuvvetinin sonucu hem de bu fiziksel kuvvetin devasıdır. Konu 14. Doğuda ev idaresi. Doğu ülkelerinde o kadar sık kadın değiştirilir ki, kadınlar evlerinin idaresini ellerine almak için fırsat bulamazlar. Bunun için de bu işi iyi dişlere bırakırlar. Bütün anahtarları onlara teslim ederler, evin bütün işlerini onlara gördürürler. Doğuda der Monsieur Chardin, çocukların olduğu gibi kadınların da giyecek eşyasını kendilerine seçtirmezler. Böylece kadınlar kendilerine en uygun düşen bir işle, dünyanın her yerinde en önemli işlerden biri olan bir işle ilgilenmezler. Konu 15. Boşanma ile boş düşürme üzerine. Boşanma ile boş düşürme arasında şu ayrılık var ki, boşanma karşılıklı bir geçimsizlik yüzünden tarafların rızası alındıktan sonra olur. Boş düşürmede ise taraflardan yalnız birinin rızası ve çıkarları göz önüne alınır. Öteki tarafa hiçbir şey sorulmaz. Boş düşürme bazen kadınlar için de öylesine zorunlu bir hal alır. Bununla beraber böyle bir şey yapmak onların öylesine gücüne gider ki, bu hakkı yalnız erkeklere tanıyan kanun çok ağır bir kanun sayılır. Erkek evin efendisidir. Karılarının gerektirdiği şekilde davranmalarını sağlamak ya da onları yola getirmek için binbir olanak vardır elinde. Bundan ötürü de yalnız erkeğe tanınan boş düşürme hakkı, bu egemenliği kötüye kullanması için ona yeni bir fırsat bağışlanıyormuş gibi gelir insana. Ama boş düşürmek isteyen kadın olursa, bunu canı sıkılarak, zorunlu bir nedene dayanarak yapar. Güzelliğini, gençliğini başka bir erkekle geçirip yitirdikten sonra başka bir koca arama zorunda kalmak onun için daima büyük bir felaket sayılır. Bir erkek zevk içinde geçen günlerin hatırasına saygı gösterip ihtiyarlıkta da karısını sever. Bu da kadın için hayatın bir daha ele geçmeyen kozlarından biridir. Demek oluyor ki genel kural şöyle olmalı. Erkeğe boş düşürme hakkını tanıyan kanun hangi ülkede olursa olsun, aynı hakkı kadına da tanımalı. Dahası var, kadının evde köle olarak yaşadığı ülkelerde kanun kadına boş düşürme hakkını, erkeğe de yalnız boşanma hakkını tanımalı. Kadınlar sarayda yaşıyorlarsa erkek karakter uyuşmazlığını ileri sürüp boş düşüremez. Karakter uyuşmazlığı varsa suç doğrudan doğruya erkeğindir. Kadının çocuğu olmadığını ileri sürerek boş düşürmek ancak tek kadınla evli olan bir erkek için söz konusu olabilir. Dipnot: ama bu o demek değildir ki Hristiyanlık kadının çocuğu olmadığı için erkeğe boş düşürme hakkını tanır. Herhangi bir hücumu önlemek için Montesquieu tarafından sonradan konmuş bir not. Çok karısı olan bir erkek için böyle bir nedenin hiçbir değeri olamaz. Maldivler'de kanun boş düşen bir kadınla erkeğin tekrar evlenmesine göz yumar. Dipnot: daha az para sarf edilir de ondan. Meksika kanunu ise böyle bir şeyi kabul etmez. Kanuna aykırı davrananı da ölümle cezalandırır. Meksika kanunu Maldivlerin kanunundan daha akla yakın geliyor insana. Bozulduğu anda bile evliliğin sonsuzluğunu göz önünde tutuyor da ondan. Maldivlerin kanununun ise evlilikle de boş düşürmeyle de alay ediyormuş gibi bir hali var. Meksika kanunu yalnız boşanmaya müsaade eder. Böylece isteyerek ayrılan kişilerin yeniden birleşmelerine olanak vermemek için başka bir neden daha ortaya atmış olur. Boş düşürme daha çok bir kızgınlığa ya da bir aşk meselesine dayanıyormuş gibi geliyor insana. Boşanma ise bir düşünce, bir anlaşma sonucu olacak. Boşanma genel olarak siyasi alanda çok yararlıdır. Medeni alandaki yararına gelince, boşanma erkekle kadın için kurulmuş bir şeydir. Çocukların yararına olmaz her zaman. Konu 16. Romalılarda boş düşürme ile boşanma üzerine. Romulus başka biriyle düşüp kalkan, kocasını zehirlemek isteyen ya da gizli anahtar kullanan kadının kocasına karısını boş düşürme yetkisini verirdi. Kadınlara ise kocalarını boş düşürme yetkisini tanımazdı. Plutarkos bu kanuna çok ağır bir kanun diyor. Atina kanunları erkeğe olduğu gibi kadınlara da boş düşürme hakkını tanıdıklarından, Romulus kanunu hariç ilk Romalılarda da kadınlar bu hakkı elde ettiklerinden, bu kanunun Roma elçileri tarafından Atina'dan alınıp getirilen kanunlardan biri olduğu ve 12 levha kanunları arasına konulduğu açıkça anlaşılmaktadır. Cicero boş düşürme nedenlerinin 12 levha kanunundan geldiğini söyler. Şu halde bu kanunun boş düşürmek için Romulus tarafından ortaya atılan nedenlerin sayısını arttırdığından kuşkulanamayız. Boşanma yetkisi de yine 12 levha kanununun sağladığı bir yetkidir ya da hiç olmazsa onun bir sonucudur. Çünkü kadının ya da kocasının ayrı ayrı boş düşürme yetkisi olduğuna göre anlaşarak ayrılmaları, karşılıklı bir istek sonunda ayrılmaları daha da mümkün olabilirdi. Kanun boşanma için neden sormazdı. Olayın özelliği bakımından boş düşürme için bir neden gerekir ama boşanma için gerekmez. Çünkü kanunun evliliği bozacak nedenleri tespit ettiği yerde geçimsizliğin bütün nedenlerin en kuvvetlisi olması gerekir. Halikarnaslı Deniz, Valerius Maximus, Olugelle pek öyle aklımın yatmadığı bir olay anlatırlar. Dediklerine bakılırsa Roma'da karısını boş düşürme yetkisi her ne kadar erkeğe verilmişse de halk kehanete öylesine saygı gösterirmiş ki tam 520 yıl hiçbir erkek ta ki Calvilius Ruga çocuğu olmadığını ileri sürüp karısını boşayıncaya kadar bu yetkisini kullanmamış. Ama kanun bütün bir millete böyle bir yetki verdiği halde hiç kimsenin bu yetkiyi kullanmaması olsa olsa bir mucize olabilir. Buysa insan karakterini bilenler için olanaksız bir şeydir. Coriolan sürgüne giderken karısına kendisinden daha mutlu bir erkekle evlenmesine salık verir. Görülüyor ki 12 levha kanunu da Romalıların ahlak anlayışı da Romulus'un kanunlarını bir hayli genişletmiş. Peki ama madem ki boş düşürme yetkisini hiçbir erkek kullanmamış, 12 levha kanununu bu derece genişletmek neden? Bundan başka eğer vatandaşlar kehanete bu derece saygı gösterip karılarını hiçbir zaman boş düşürmemişlerse, neden Romalı yasacılar daha az saygı göstermişler kehanete? Hem nasıl olmuş da kanun ahlakı durmadan bozabilmiş? Plutarkos'un iki yazısını yan yana getirdiğimiz zaman söz konusu olayın fevkaladeliği ortadan kalkar. Krallık kanunu kocaya yukarıda sözünü ettiğimiz üç nedenden ötürü karısını boş düşürme yetkisini vermişti. Ve diyor Plutarkos, başka nedenlerden ötürü karısını boşayan erkek mallarının yarısını karısına vermek, yarısını da Sere'ye tahsis etmek zorundaydı. Şu halde cezaya boyun eğen kişi canı istediği zaman karısına boş kağıdını verebilirdi. Böyle bir cezaya ise Carvilius Ruga'dan önce kimse katlanmak istememiş. Yine Plutarkos der ki, Romulus'tan tam 230 yıl sonra Carvilius Ruga çocuğu olmadığı için karısını boşadı. Yani boş düşürme yetkisiyle olanaklarını arttıran 12 levha kanunundan tam 71 yıl önce. Yukarıda sözünü ettiğim yazarlar Carvilius Ruga'nın karısını sevdiğini söylerler. Ama kadının çocuğu olmadığı için sansörler Carvilius'a karısını boşayacağına dair yemin ettirmişler. Ta ki cumhuriyete çocuk verebilsin diye. Ama aksi olmuş ve millet Carvilius'tan nefret etmiş. Bununla beraber milletin Carvilius'a karşı duyduğu nefretin nedenini anlamak için Romalıların dehasını bilmek gerek. Karısını boşadı diye milletin gözünden düşmedi o. Carvilius'un çocuğu olmuş ya da olmamış milletin buna aldırdığı yoktu. Ama Carvilius çocuğu olmayan karısını boşayacağına, böylece cumhuriyete evlat yetiştireceğine dair sansörlere söz vermişti ya, işte millet bu sözde sansörlerin kendi boynuna vuracağı bir boyunduruk seziyordu da ondan. Romalıların bu çeşit düzenleri ne şekilde karşıladıklarını ve nasıl bir tiksinme duyduklarını eserimin bundan sonraki bölümlerinde göstermeye çalışacağım. Peki ama diyeceksiniz, yazarlar arasındaki bu çelişme neyin nesi? Onu da söyleyeyim. Plutarkos bir olayı inceliyor, ötekilerse sadece duydukları bir masalı geveleyip duruyorlar.